Kitabın adı Ölüm Yargısı, yazarı Nora Roberts. 34. ayrım, 23. bölüm. Eve uzun süre uyumadı ama Riker'ın bir kafesi olduğunu bilmenin verdiği huzurla derin bir uyku çekti. Sersemleticinin etkisi geçer geçmez Riker avukatının adını bağırmaya başlamıştı. Resmen adamın adını haykırıyordu. Eve gerekli işlemleri yaptığı ve Kanardi'yi de hücreye attırdığı için Riker'ın yeni avukatı uzun süre meşgul olacaktı. Araftaki operasyonda yapılan her kaydın iki disk kopyasını yaptırmıştı. Hepsini mühürlemiş ve birer kopyayı ev ofisine koymuştu. Bu kez kayıp delil, eksik veri ya da tahrip edilen dosya filan olmayacaktı ve ellerindekilerle Riker'ın işi tamamdı. Yatağına yatarken bu kadarının yeteceğini söyledi kendi kendine. Yeterli olmak zorundaydı. Yastığa başını koyar koymaz uyumuştu. Rourke'un elini omzuna koyup hafifçe ismini söylemesiyle uyandı. Ne? İçgüdüsel olarak silahının olacağı yere uzanmıştı ama çıplaktı. Sorun yok Teğmen, silahsızım, sen de öyle. Ben... Kafasını sallayarak kendine gelmeye çalıştı. Uyumuşum. Fark ettim, uyandırdığım için özür dilerim. Sen niye uyandın? Neden giyindin? Saat kaç? 7'yi biraz geçiyor. Yapmam gereken bazı erken aramalar vardı. O arada bir çağrı geldi hastaneden.
Webster
diye fısıldadı. Operasyonun olacağı sabahtan beri onu hiç kontrol etmemişti. Ve şimdi çok geç diye düşündü. Rourke uyanmış dedi. Ve görünüşe göre seni görmek istiyor.
Uyanmış mı? Canlı ve uyanmış gibi mi?
Görünüşe göre her ikisi de. Dün gece gelişme göstermiş. Hala durumu ciddi ama istikrarlı. Artık daha umutlular. Seni ben götüreyim mi? Gerek yok. Hoşuma gider. Ayrıca hala kendi bölgemi koruduğumu görmek onu neşelendirebilir. Rourke Eve'in elini alarak parmak uçlarını öptü. Bölgesiymiş, kıçımın kenarı. Özellikle de kıçının en özel bölgem olduğuna dikkat çekerim. Eve, üzerindeki örtüyü çekip duşa doğru giderken Rourke'a bahsi geçen bölgeyi gösterdi. 10 dakikaya hazırım. Acele etme, bir yere gidebileceğini sanmıyorum. Çıkmaları 20 dakika sürdü çünkü Rourke ona rüşvet olarak kahve teklif etti. Rourke, direksiyonun başına geçtiğinde Eve ikinci fincanını yudumluyordu. Ona çiçek filan almamız gerekiyor mu? Sanmıyorum. Yani öyle bir şey yaparsan adam şoktan komaya girebilir tekrar. Çok komik bir adamsın sen. Sabahın bu saatinde bile. Eve kahvesini yudumladı ve biraz duraksadı. Şu şey lafı, gözlerini sana yediririm. Bir İrlanda yemini falan mı? Öyleyse bile ben bilmiyorum. Yani dün gece öylesine aklına geldi ha? Daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Korkutucusun. Eğer arada sen olmasan o adamı sana dokunduğu için öldürürdüm. Biliyorum. Eve o yüzden arada durmaya dikkat etmişti. O silahı getirmen de çok saçmaydı. Yasaklı bir ateşli silahı kamuya açık bir alana sokmak. Bu konuyu örtmek için ne kadar uğraşmam gerekecek biliyorsun değil mi? Dolu olduğunu kim söyledi? Boş muydu? Elbette hayır ama kim biliyor bunu? Rahatla Teğmen, onu yakaladın. Hayır, ben yakalamadım, sen yaptın. Rourke, uzlaşma diye karar verdi. Son zamanlarda yapmayı ihmal ettiğimiz bir şey. Beraber yakaladık onu. Bana uyar, bir şey daha. Bir adamın hakları ile ilgili tüm o söylediklerin, kadınının istediğin an elinin altında olması gerektiği filan hepsi numaraydı değil mi? O kahveyi benimle paylaşır mısın? Eve, kahveyi de beraberinde çekerek ondan uzaklaştı. Hayır. Numaraydı değil mi? Pekala, bir düşünelim. Evin içinde dolaşıp duran ve her akşam zor bir iş gününden sonra beni kapıda gülümseme ve elinde bir içkiyle karşılayan bir kadın hoş olabilirdi. Sence de tatlı bir görüntü değil mi bu? Rourke Eve dönüp kıpkırmızı kesildiğini ve burnundan solumaya başladığını görünce güldü. Sence kaç haftada canımız sıkılmaya başlardı? Bunu kahveyi kasıklarına doğru dökmeden önce söylemen hoş bir şey. Ayrıca kahveyi de hala paylaşmıyorum. Hastanenin otoparkına döndüklerinde Eve koltuğunda doğruldu ve Rourke'a baktı. Bu Riker dosyasını tamamlayıp savcılığa teslim etmek birkaç gün sürecek. Psikolojik değerlendirmesi işleri biraz zora sokacak çünkü adam ciddi, kafayı yemiş. Akıl hastaları için bir hapishane hücresine kapatılacaktır. Ah, evet ve inan orası da yeterince kötü. Neyse, sorguya almamız gereken bir sürü kişi olacak. İşlerinin ve mülklerinin araştırma ve değerlendirmesi ne kadar sürer bilmiyorum. İşin çoğunu Martinez halledecek ama ben de bir süreliğine buralarda olmalıyım. Ama ondan sonra sen Olimpos'a yapman gereken seyahati biraz daha erteleyebilirsen seninle birlikte gelmek isterim. Rourke arabayı kenara çekerek durdurdu. Yani kendi isteğinle günlerce izin mi kullanacaksın? Üstelik seni ilaçla bayıltmama gerek kalmadan gezegen dışı bir yolculuk yapacaksın, öyle mi? Seninle gelmek isterim dedim. Eğer bu kadar büyüteceksen hiç... Susar mısın? Rourke uzanarak Eve'in somurtmaya başlayan dudaklarını öptü. Beraber gidebileceğimiz güne kadar ertelerim. İyi, güzel. Eve arabadan çıktı, gerindi. Hey, bak, bilmem neler açmış. Rourke karısının elini tutarak papatyalar dedi. Papatyalar Eve, bahar geldi. Evet, sonunda gelmiş gibi. Eve, hastaneye doğru yürürlerken ve Webster'ın dar yoğun bakım bölmesine kadar Rourke'un elini bırakmadı. Webster'ın yüzü son gördüğündeki kadar beyaz olmasa da hala sağlıklı bir pembelikte değildi. Eve, onun sessiz ve hareketsiz yatan halini görünce tüm keyfinin kaçtığını fark etti. Hani kendine gelmişti? Eve, bunu fısıltıyla söylemişti ama Webster'ın gözleri titreyerek açıldı. Bir an şaşkın şaşkın bakan gözlerde çok hasta olanlardaki sarsak ifade vardı. Yavaş yavaş odaklanmaya başlayan gözlere çok hafif bir keyif geldi. Hey! Eve'in biraz daha yaklaşması gerekti. Webster'ın sesi duyulmayacak kadar alçaktı. Bekçi köpeğini de getirmene gerek yoktu. Şu anda sana düzgün kur yapamayacak kadar güçsüzüm. O konuda zaten normalde de umudum yok Webster. Biliyorum. Lanet olsun. Geldiğin için sağ ol. Sorun değil, yolumun üstündeydi zaten. Webster gülmeye başladı ama nefesi yetmiyordu. Boğulur gibi sesler çıkardıktan sonra tekrar hareketsizce yatmaya başladı. Seni salak herif. Eve bunu öyle ateşli bir şekilde söylemişti ki Webster'ın yüzünde aynı şaşkın ifade belirdi. Ha? Sence ben kendimi koruyamam mı? Geri zekalı bir içişleri molozunun beni iteleyip göğsüne bıçak yemesine mi ihtiyacım var illa? Hayır, Webster'ın bakışları tekrar keyiflenmişti. Bana öyle birden ne oldu bilmiyorum. Eğer aptal bir masanın arkasında mutlu mutlu şişmek yerine hala sokaklarda çalışıyor olsaydın, şu anda burada yatmazdın. Ve inan ayağa tekrar kalktığında seni hastanelik edeceğim. Bu çok hoş olurdu. Bana dört gözle bekleyeceğim bir şey verdin. Clooney, onu yakaladın mı? Burada bana hiçbir şey söylemiyorlar. Hayır, hayır, yakalayamadım. Lanet olsun. Webster tekrar gözlerini kapadı. Benim yüzümden. Aa, kapa çeneni. Ellerini kalçalarına koyarak ufak pencereye doğru yürüdü. Bir yandan da sakinleşmeye çalışıyordu. Rourke yatağın kenarında Eve'den boşalan yere geçti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Konu üzerinde başka söylenecek bir şey yoktu. Öfkesi sakinleşirken Eve, Riker'ı yakaladık ama dedi. Dün gece onu yakaladık. Webster doğrulmaya çalıştı ama kafasını bile kıpırdatamadı ve tüm enerjisiyle bir küfür savurdu. Uzun hikaye, başka zaman anlatırım ama onu sağlam bir şekilde yakaladık. Onu, avukatını ve bir düzine kadar adamını. Eve dönerek yatağa doğru ilerledi. Muhtemelen akıl sağlığı bozuk statüsünde olacak ama örgütünü parça parça bitireceğiz. Yardım edebilirim. Veri incelemesi, tarama, yapmama izin ver. Burada hiçbir şey olmadan çıldırırım. Kendini acındırma. Sonra omuz silkti. Düşünürüz. Hadi ama kabul edeceksin. Benim için üzülüyorsun. Sırıtmayı başardı. Ve sana şunu söyleyeyim. Her ikinize de söyleyeyim ki için rahatlasın. Seni unutma konusunda epey yol aldım. İyi Webster, bak şimdi daha bir huzur doldum. Yani bunun için ortadan ikiye kesilmem gerekiyormuş. İnsana doğru bir bakış açısı kazandırma konusunda sağlam bir koma gibisi yok. Webster'ın gözleri kapanıyordu. Gözlerini açık tutmak için büyük bir mücadele veriyordu.
Tanrım, ilaçlar cidden uçuruyormuş.
İyi, hadi yat biraz. Kendine geldiğin duyulunca burası epey kalabalık olacak. Mümkün olduğunca dinlen.
Eve, bir dakika.
Webster dalmak üzereydi ama bir dakika daha ayık kalmak için uğraşıyordu.
Sana bir şey sormam lazım. Daha önce geldin mi?
Neyden daha önce?
Hadi ama Dallas, bundan önce işte. Gelip benimle konuştun mu?
Bilmem, belki gelip ne kadar geri zekalı gözüktüğüne bakmak istemiş olabilirim.
Neden?
Çünkü bir rüya gördüm.
Rüyaydı galiba. Benim yanımda dikiliyordun, kıçımla ilgili tehditler savuruyordun. Havada süzülüyordum, kıç tehdit ederken nasıl seksi göründüğünü biliyor musun?
Tanrım,
pardon, nostaljik şehvet işte. Bana mezarıma tüküreceğini mi söyledin?
Evet ve inan öyle bir şeye kalkışırsan gelip tükürürüm de.
Webster gülümsedi.
Bir de ben gerizekalıyım ha? Sanki mezarım olacak. Bu çağda mezara gömülmek için çok zengin ya da dindar olmak gerek.
Artık yakılıyorsun ama sesini duymak güzeldi.
Öyle havada süzülüp durmaktan sıkılmıştım artık.
Gidiyorum artık, yoruldum.
İyi, hadi git.
Webster uyuyakaldığından ve Rourke'un anlayacağını bildiğinden Eve elini tutarak hafifçe sıktı.
Düzelecek.
Evet, düzelecek.
Eve elini saçlarının arasından geçirdi. Sanırım senin de geldiğine sevindi. Derin bir nefes verdi.
Yakılacakmış.
Ne aptal ama.
Ama sanırım hakkı var. Mezarlar genelde kötü gözüküyor.
Ama... Ah! Tanrım, olamaz.
Hızla Rourke'a döndü.
Gerçekten aptalım ben. Zenginler ve dindarlar. Clooney'in nerede olduğunu biliyorum. Bu işi nerede sonlandıracağını biliyorum. Arabayı sen sür.
Eve çoktan odadan çıkmış koridorda koşuyordu.
Oğlunun mezarında.
Evet, evet. İletişim cihazını açtı. Nerede olabilir ki mezarı?
Ben daha hızlı bulurum.
Asansöre basarlarken Rourke kendi bilgisayarını açtı.
Destek çağırsan.
Hayır, hayır, destek için erken dedi. Önce onu bulalım, emin olalım.
Oğlunun adı Ted.
Tedious Clooney.
Buldum.
Sunlight Mezarlığı 3. bölüm, New Rochelle.
Evine de yakın, mantıklı.
Lobiyi geçip otoparka doğru koşarken iletişim cihazını tekrar açtı.
Peabody, dinle.
Dallas, teğmenim.
Kalk, giyin, görev var.
Eve araca bindi. Devriye aracını almanı istiyorum. Aracı kullanacak bir de memur ayarla.
Clooney'i bulmuş olabilirim. Eğer öyleyse arayacağım. Çok seri hareket et.
Nerede? Nereye gidiyorsun?
Eve, mezarlığa, dedi.
Rourke yola çıkarken,
hızlı ol, diye ekledi.
Riker'ı duymuş olabilir.
Rourke,
kemerini tak, diyerek gaza sonuna kadar bastı.
Ölüm,
güneş ışığının ve benek benek gölgeliklerin altında dinleniyordu. Arkada yeşil tepeler vardı.
Eve, tepe sıralarının kıvrım ve engebeli yükseltilerine bakarken canlıların kaçınılmaz fanilikleriyle böyle yüz yüze geldikleri bir mekanda nasıl huzur bulabildiklerini düşündü. Ama bazıları buluyor olmalıydı. Bugünlerde bile bazı insanlar toprağın altına girmeyi tercih ediyor ya da toprak satın almaya güçleri yetiyordu. Mezarların çoğu çiçek doluydu. Ölüme yüklenen yaşam sembolü.
Ne taraftan?
Rourke'un bilgisayar ekranında mezarlığın bir krokisi vardı.
Sol tarafa tepeye doğru, mezar taşlarının arasından beraberce geçtiler.
Eve, seninle ilk konuşmamız bir mezarlıkta olmuştu diye hatırladı. Biraz ürkütücüydü.
Doğru.
Rourke elini Eve'in omzuna koydu.
İşte orada. İçgüdülerin mükemmel.
Eve durarak çiçeklerle kaplı mezarın başındaki çimlerin üzerinde oturan adama baktı. Mezarın başındaki taş haç şeklindeydi. Bembeyazdı.
Geride durmanı istiyorum.
Hayır.
Eve bir şey söylemeden silahını çıkardı ve Rourke'a uzattı.
Bunu yalnızca başka şansın kalmazsa kullanacaksın. İşimi yapmama güvenmeni istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Ona ulaşmaya çalışacağım. Bana bu şansı vermeni istiyorum.
Unutma, uzlaşma dedik.
Pekala.
Sağ ol. Peabody'yi ara, buraya gelmesini söyle. Ona ihtiyacım var.
Tek başına mezarların arasından tepenin eşiğine doğru ilerledi. Clooney geldiğini fark etmişti. Adam ani hareket etmeyecek, zamanını sabırla kullanacak kadar iyi bir polisti. Ama Eve, bedenindeki hafif bir hareketlenme ile kendinin geldiğini fark ettiğini anladı. Böylesi daha iyi diye düşündü. Onu şaşırtmak istemiyordu. Çavuş, Clooney, adam hala Eve bakmıyordu. Beyaz pürüzsüz mermerin üzerine kazınmış isimden ayırmıyordu gözlerini. ''Silahım olduğunu bilmeni istiyorum. Sana zarar vermek istemiyorum. Teşekkür ederim. Sen de benim silahım olduğunu bilmelisin ve ben de sana zarar vermek istemiyorum. Seninle konuşmak istiyorum çavuş. Buraya oturabilir miyim?'' Clooney o zaman gözlerini Eve çevirdi. Gözleri kuruydu ama önceden ağladığı belli oluyordu. Yanakları hala nemliydi. Eve, kendininkiyle aynı yapım ve aynı model silahın kucağında durduğunu görebiliyordu. ''Beni tutuklamaya geldin ama benim gelme niyetim yok. Oturabilir miyim?'' ''Elbette. Otur. Güzel bir yer. O yüzden burayı seçtik. Ama ben hep Ted'in burada oturup ben ve annesiyle konuşacağını düşünmüştüm. Benim oturacağımı değil. O benim yaşam ışığımdı. Sicil kayıtlarını okudum.'' Eve, mezarın diğer tarafına oturmuştu. İyi bir polismiş. Evet öyleydi. Onunla gurur duyuyordum. Tavırları, işini yapma şekli. Doğuştan bir polisti. Belki de öyleydi. Onu benim kucağıma verdikleri ilk günden beri onunla gurur duydum. Kucağımda kıvranıp bağırıp durmuştu. O küçücük bedende o kadar enerji. Clooney boştaki eliyle oğlunun mezarının üzerindeki çiçekleri okşadı. Henüz çocuğun yok değil mi Teğmen? Yok. Kime karşı ne hissediyor olursan ol, içinde ne kadar sevgi olursa olsun, bir çocuğun olduğunda çok daha fazlası olacak. Çocuğun olana kadar anlayamazsın. Büyüyüp koca adam ve kadınlar oluyorlar. Sevgin de onlar büyüdükçe büyüyor. Orada yatan ben olmalıydım. Ted'im değil. Riker'ı yakaladık. Eve bunu hızla söylemişti çünkü diğer elinin silahı iyice kavradığını görmüştü. Biliyorum. Eli biraz gevşedi. Kaldığım küçük odadaki ekrandan izledim. Gizlendiğim küçük delikte. Hepimizin gizlenme deliklerine ihtiyacımız oluyor, değil mi? Oğlun için de hesap verecek çavuş. Ona rütbesiyle hitap etmişti. Bunu tekrar tekrar söyleyecekti, kim olduğunu hatırlayana kadar. Bunu bilmeni istiyorum. Cinayete azmettirmeden. Bir polis memurunun cinayetine. Diğerleri için de yargılanacak. Elimizdekilerle onu içeri tıkacağız. Bir daha kafesinden çıkamayacak, kafesinde ölecek. Biraz rahatladım. Asla olanlarda parmağın olduğuna inanmadım. İçimde öyle bir his olmadı hiç. Ama son zamanlarda içimde neler olduğunu da bilmiyorum. Kafamı toparlayamıyorum. Tay'dan sonra. Çavuş, o çocuğun canını aldım. Oğlum kadar masum olan o çocuğun canını aldım. Tatlı karısını dul bıraktım. O bebeklerin babalarını ellerinden aldım. Bunun pişmanlığını, utancını mezarıma kadar taşıyacağım. Yapma. Eve hızla konuşmuştu. Clooney silahı kaldırıp boğazına dayamıştı. Şah damarının üzerindeydi. Silah maksimumdaysa anında ölürdü. Bekle. Oğlunu böyle mi onurlandıracaksın? Onun mezarında canını alarak mı? Ted böyle mi isterdi? Sence babasından beklediği şey bu mu? Clooney çok yorgundu. Yüzünden ve sesinden belli oluyordu. Yapabileceğim başka ne kaldı ki? Senden beni dinlemeni istiyorum. Eğer buna karar verdiysen seni durduramam. Ama bana biraz zaman borçlusun. Belki de öyle. Kapıma geldiğinde seninle olan çocuk. Bildiğini anlamıştım. Panikledim. Yemin edermiş gibi tekrarladı. Paniklemiştim. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Adı Webster. Teğmen Don Webster. Yaşıyor çavuş, düzelecek. Sevindim. Bir yük az gideceğim. Çavuş? Eve kekelemişti. Ben bir cinayet polisiyim diye başladı. Hiç cinayet davasında çalıştın mı? Çalışmadığını biliyordu. Hakkında her şeyi okumuştu. Hayır, resmi olarak değil. Ama eğer polissen, hangi birimde olursan ol, ölümle uğraşırsın. Eğer bir de benim kadar uzun süredir bu meslekteysen, kaçışın hiç yok. Ben ölüler için çalışıyorum. Kaç ölü bedenin başında durduğumu hatırlamıyorum. Buna dayanabileceğimi sanmazdım. Ve sürekli rüyama giriyorlar. Tüm o suratlar, çalınmış yaşamlar. Çok zor. Eve ona bunları anlattığına inanamıyordu. Yolun bu olduğuna inanamıyordu. Bazen o suratları rüyanda görmek, acı içinde uyanmak öyle zor ki. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. Ama kendimi bildim bileli bir polis olmak istedim. Tek bildiğim buydu ve yapabileceğim başka bir şey yoktu. İyi bir polis misin? Clooney'in gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Eve anlayıp ona duyduğu sempatiden mi yoksa kendi acısından mı belli değildi. Eve, adın Eve değil mi? İyi bir polis misin Eve? Evet, çok iyi bir polisim. Clooney artık ağlıyordu. Eve, kendi gözlerinin de dolduğunu fark etti. Ted de senin gibiydi. Tek bir hedefi vardı. Kararlıydı. Bunu severim. Evet, çok kararlıydı. Ve onu öldürdüler. Öylece kanlar içinde bıraktılar onu. Ölmesine izin verdiler. Ve niçin? Para için. Bu benim kalbimi parçalıyor. Bedelini ödeyecekler çavuş. Senin yaptığın şeyin doğru olduğunu ve bunların sonunda nasıl bir ceza alacağını söyleyemem. Ama oğluna yaptıklarının, rozetlerini kirletmenin bedellerini ödeyecekler. Riker de ödeyecek. Sana burada, bu iyi polisin mezarında yemin ediyorum. Onları kukla gibi oynatmanın bedelini ödeyecek. Seni de oynattı. Oğluna duyduğun sevgiyi kullandı, acını kullandı, onurunu. Şimdi de senin ipini çekmesine izin mi vereceksin? Onun kazanmasına izin vererek kendini ve oğlunu alçaltacak mısın? Ne yapabilirim ki? Yaşlar yanaklarından aşağıya süzülüyordu. Ben bittim, kaybettim. Ted'in yapmanı bekleyeceği şeyi yapabilirsin. Olanlarla yüzleşebilirsin. Clooney, utanıyorum diye fısıldadı. Yaptıklarımdan sonra mutlu olacağımı sanıyordum. Özgür kalacağımı sanıyordum. Ama sadece utanıyorum artık. Yaptıklarını telafi etmeye çalış. Elinden geleni yapman gerek. O utancı biraz olsun azaltabilirsin. Benimle gel çavuş. Bir polis gibi davran ve benimle gelip teslim ol. Hapis ya da ölüm. Clooney, Eve'in gözlerinin içine baktı. Zor seçimler bunlar. Evet, çok zor. Yaşamak ve adalet terazisini dengelemeye çalışmak çok daha zor çavuş. Bırak senin cezanı sistem versin. Seni o yargılasın. Bizim inandığımız şey bu. Bizim gibi insanların inandığı bu. Rosette'i seçerken bu seçimi yapmış oluyoruz. Senden daha önceden yaptığın bir seçime uymanı istiyorum çavuş. Rüyamda gördüğüm yüzlerden biri olma. Clooney başını önüne eğdi. İleri geri sallanmaya başladı. Gözyaşları çimlerin üzerine koyduğu çiçeklere dökülüyordu. Elini mezarın üzerinden Eve uzattı. Elleri sıkıca birbirine kenetlendi. Clooney ağlamaya devam ederken öylece kaldılar. Sonra Clooney uzanarak dudaklarını mermerde gezdirdi. Onu çok özlüyorum. Her gün. Derin bir nefes vererek silahını Eve uzattı. Bunu istersin sanırım. Teşekkür ederim. Eve ayağa kalktı. Clooney'in de zorlanarak ayağa kalkmasını bekledi. Clooney yüzünü koluna sildi. Derin bir iç geçirdi. Karımı aramak istiyorum. Senden haber aldığına çok sevinecek. Sana kelepçe takmak istemiyorum çavuş Clooney. Ama senden yardımcımla güçlük çıkarmadan gitmeni ve merkeze kendi rızana teslim olmanı istiyorum. Söz veriyorum. Eve, güzel bir isim. Bugün gelenin sen olduğuna memnunum. Seni hiç unutmayacağım. Bahar geldi, diye devam etti tepeden aşağı yürürlerken. Umarım keyfini çıkarırsın. Kış çok çabuk geliyor ve çok fazla kalıyor. Peabody ve Rourke'un beraberce bekledikleri yeri görünce Clooney bir an duraksadı. Rüyanda gördüğün bu yüzler. Hiç sana teşekkür etmek için geliyor olabileceklerini düşündün mü? Hayır, sanırım hiç öyle düşünmemiştim. Memur Peabody size devriye aracında eşlik edecek çavuş Clooney. Ben arkanızda olacağım. Memur, çavuş Clooney teslim oluyor. Evet efendim. Benimle gelin lütfen çavuş. İkisi ağır ağır uzaklaşırken Eve, Clooney'in silahını cebine koydu. Bir an onu kaybedeceğimi sandım. Hayır, mezarın başına oturduğun anda ona ulaştın. Belki. Eve iç geçirdi. O da bana ulaştı sanırım. Evet. Rourke eğildi ve elindeki silahı tekrar Eve'in ayak bileğindeki koşuma taktı. Bu da bizim kül kedisi versiyonumuz. Eve'in attığı içten gülüş, kalbinin etrafındaki ağırlığı biraz dağıtmıştı. "Pekala yakışıklı prens, beni baloya götür derdim ama merkeze kadar atmaya ne dersin?" "Büyük bir zevkle." El ele tutuşarak yeşil yapraklarını açmaya başlamış genç bir ağacın etrafından dolaştılar ve yürüyerek ölümden uzaklaştılar. 34. ayrımın sonu, sayfa 392. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 18 Nisan 2015.